Kitabın adı Kamu Kurumu Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Yazan Tugay Fırat, A. Şükrü Tarakçıoğlu. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 8. kaset B yüzü. Sayfa 231. Kuvvetler Birliği sisteminin seçilmesinin temel gerekçesi hem Kurtuluş Savaşı'nın yürütülmesinde, hem Osmanlı hükümetine karşı mücadelede, hem de yeni devletin kurumlaşması ve örgütlenmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek yetkili egemenlik organı olmasını sağlamak, böylece işlerin daha hızlı ve etkin biçimde yürütülmesini gerçekleştirmektir. Yine bu temel gerekçeli 1921 Anayasası devlet başkanlığı makamına da yer vermeyerek bu görevleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bırakmıştır. Bunun özel bir gerekçesi de mecliste yer alan ve Osmanlı padişahını doğal devlet başkanı olarak düşünen saltanat yanlısı milletvekilleriyle erken ve gereksiz bir çatışma yaratmamaktır. 3. Savaş dönemi. Bu bölümde İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti ile ilgili temel siyasal amaçlarını sistemleştiren Sevr Antlaşması ile başlanıp 1921 başlarına kadar Kuvayi Milliye direnişlerine değinildikten sonra düzenli ordular arasında Doğu ve Batı cephesindeki çarpışmalar incelenecektir. Bölüm olayları ilerledikçe görülecektir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kendi varlığını, siyasal amaçlarını ancak savaş alanlarında zaferler kazandıktan sonra kabul ettirebilmiştir. 1. İnönü'nün, Sakarya'nın ve Büyük Taarruz'un yol açtığı sonuçlar incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir. A. Sevr Antlaşması. 10 Ağustos 1920'de İstanbul hükümetinin imzaladığı Sevr Antlaşması'nın savaş döneminin başlangıcı sayı alıyoruz. Bunun nedeni Yunan ordusunun 1921 yılında Anadolu'nun içlerine kadar sokulmasının temel siyasal gerekçesini bu antlaşmanın oluşturmasıdır. Anlaşma devletleri aralarındaki anlaşmazlıkların da etkisiyle önceleri Türkiye barışını belirlemek için acele etmez görünüyorlardı. Ancak Anadolu'da beliren ulusal direnişin çok hızlı gelişmesi ve bir yıl bile dolmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidarının kurulması, anlaşma devletlerinin barış konusundaki tutumlarını değiştirmelerine yol açtı. Bu konunun asıl belirleyicisi İngiltere oldu. Fransa ve İtalya başka bölgelerdeki çıkarlarını kurtarabilmek için İngiltere'nin Türkiye barışı ile ilgili planını benimsemek zorunda kaldılar. İngiltere, Fransa ve İtalya, Sanremo konferansında son biçimini verdikleri barış koşullarını İstanbul hükümetine kabul ettirebilmek için daha baştan Yunan ordusunu bir araç gibi kullandı. Haziran 1920'de Balıkesir, Temmuz'da Bursa ve Doğu Trakya Yunan ordusu tarafından işgal edildi. Bu baskılar sonucunda İstanbul hükümeti barış koşulları üzerinde direnmekten caydı ve 10 Ağustos 1920'de Paris yakınlarındaki Sèvres kentinde anlaşma devletlerinin belirlediği koşullardan oluşan Sèvres Antlaşması'nı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ise daha 18 Haziran 1920'de aldığı bir kararla İstanbul hükümetinin imzalayacağı antlaşmaların tanıyamayacağını, geçersiz sayılacağını anlaşma devletlerine duyurmuştu. 1. Osmanlı Devleti, İstanbul ve Boğazlar. Osmanlı ülkesi olarak yalnızca İç Anadolu'nun kuzeyi bırakılmıştı. İstanbul, Osmanlı saltanatının merkezi olarak kalacak. Ancak azınlık hakları tanınmazsa İstanbul'da Türklerden alınacaktı. Boğazlar savaş durumunda da tüm devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar Komisyonu adına taşıyan uluslararası bir kurulun yönetiminde olacaktı. Bu kurulun ayrı bütçesi ve ayrı bayrağı olacaktı. 2. Ermenistan ve Kürdistan. Doğu Anadolu illerinin bir bölümü yeni kurulacak bağımsız Ermenistan devletine verilecek. Osmanlı Devleti ile Ermenistan sınırı ABD Başkanı Wilson tarafından belirlenecekti. Ayrıca İstanbul'da çalışacak bir kurul Doğu Anadolu'da özel bir Kürdistan bölgesi oluşturacaktı. 3. Yunanistan. Trakya'nın Karadeniz kıyısındaki Midi'nin doğusundan Marmara kıyısındaki Büyükçekmece Gölü yakınlarına uzanan bir çizginin batısı İmroz ve Bozcaada ile birlikte Yunanistan'a verilecek. İzmir bölgesinin egemenlik hakkı Osmanlı Devleti'nde kalacak ancak bu hak Yunanistan'a devredilecekti. Kurulacak yerel meclis 5 yıl sonra bu bölgenin Yunanistan'a katılmasına karar verebilecekti. 4. Anlaşma Devletleri. Arabistan ve Mezopotamya, bugünkü Irak, İngiltere'ye, Urfa, Mardin ve Antep ile birlikte Suriye, Fransa'ya verilecekti. Ayrıca Antalya ve Konya bölgeleri iç Batı Anadolu'nun derinliklerine kadar İtalyan yararlanma bölgesi, Adana, Malatya ve Sivas dolayları da Fransız yararlanma bölgesi olacaktı. 5. Askeri koşullar. Osmanlı hükümeti ancak 50 bin kişilik bir ordu bulundurabilecek. Bu orduda tank, top, ağır makineli tüfek ve uçak bulunmayacaktı. Deniz gücü 13 tekneyle sınırlandırılmıştır. 6. Azınlıklar, kapitülasyonlar. Yerlerinden ayrılmış olan azınlıklar geri dönebilecekler. Oluşturulacak bir kurul bunların haklarını düzenleyecek, zararları Osmanlı Devleti'nce ödenecekti. Azınlıkların dinsel ve eğitsel kurumları üzerindeki denetim kaldırılacak, istedikleri gibi çalışmalarına olanak sağlanacaktı. Azınlıkların Osmanlı Meclisi'nde yeterince temsil edilebilmesine uygun yeni bir seçim yasası hazırlanacaktı. Osmanlı Uygur'un uyruğunda olup da anlaşma devletlerinden birinin ya da Yunanistan, Ermenistan gibi devletlerin uyruğuna geçmek isteyenlere güçlük çıkarılmayacak, Osmanlı Devleti bunların yeni haklarını tanıyacaktı. Yargı ve ekonomi alanlarında anlaşma devletleriyle Yunanistan ve Ermenistan'a yeni haklar tanınacaktı. Yabancı postalar yeniden kurulacak, gümrüklerde eski kapitülasyon tarifeleri yeniden geçerlilik kazanacaktı. Fransa, İngiltere ve İtalya temsilciliklerinden bir maliye komisyonu kurulacak, bu komisyona Osmanlı Devleti de bir gözlemci verecekti. Devletin bütün parasal işleri bu kurulun kararları doğrultusunda yürütecekti. Bu koşullarla Türk yurdu parçalanıyor ve küçük Osmanlı Devleti yalnızca bir at olmaktan başka bir anlam taşımayacak bir düzeye indirilmiş oluyordu. Padişah Vahdettin ve onun hükümeti bu anlaşmayı imzalamakla Türk yurdunu tümüyle yabancı boyunduruğuna bırakmayı kabul etmiş oluyordu. İşte anlaşma devletleri bu koşulları Ankara hükümetine de kabul ettirmek için 1921 yılı ile birlikte Yunan ordusunu Bursa ve Uşak üzerinden Eskişehir-Ankara yönünde harekete geçirdi. Ancak bu savaşlara geçmeden önce Güney Anadolu kentlerimizin direnişini ve Doğu Ermenistan ile yapılan savaşı ve sonucunu kısaca görelim. B. Güney Anadolu'da direniş. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Adana, Maraş, Antep ve Urfa'yı işgal etmiş olan İngiltere, Fransa ile 15 Eylül 1919'da imzaladığı anlaşma uyarınca buraları Fransa'ya devretti. İngilizler işgal sırasında Türk yönetimine hemen hiç karışmadıkları gibi Ermenileri desteklemek gibi bir yanlışı da yapmamışlardı. Bu nedenle İngiliz işgaline karşı herhangi bir direniş eylemi görülmemiş, Türk halkı üzgün ve suskun bir bekleyiş içinde olayların gelişmesini izlemişti. Fransızlar bölgeye yerleşirken Mısır ve Suriye'den getirdikleri Ermenileri de örgütleyip silahlandırmaya başlayınca Buna karşı bölgede hemen bir direniş belirdi. Bu durumu değerlendiren Sivas Kongresi Temsil Kurulu, kimi subayları bu bölgede Kuvayi Milliye örgütlenmesi için görevlendirdi. Bu örgütlenme kısa sürede büyük bir güç ve canlılık kazandı. Fransızlar 11 Şubat 1920'de Maraş'tan, 10 Nisan 1920'de Urfa'dan kovuldular. Fransızlar buralarda yenilip çekilirken üstün kuvvetlerle 1 Nisan 1920'de Antep kentini kuşattılar. Antepliler kentlerini bir yıla yakın bir süre kahramanca savundular. Fransızlar bu kentimize ancak 9 Şubat 1920'de girebilmişlerdir. Bu üstün savunmayı değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Antep'e gazilik sanını verdi ve bu kentimizin adı Gaziantep oldu. Uzun yıllar sonra Maraş ve Urfa'nın başarıları da değerlendirildi ve bu iki kentimizin adları da Kahraman Maraş ve Şanlı Urfa olarak değiştirildi. Güney cephesindeki bu savaşların önemi büyüktür ve bu basanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış ilişkilerinde olumlu sonuçlara yönelmesinde etken olmuştur. Fransızlarla imzalanacak olan Ankara Antlaşması, Güney cephesindeki başarılı direnişlerin sağladığı bir kazanımdır. C. Ermeni sorunu ve çözümü. Mondros Ateşkes Antlaşması üzerine birliklerimiz Kafkasya'dan çekilince bölgede bağımsız Ermenistan ve Gürcistan devletleri kurulmuştu. Wilson ilkelerini kendilerine göre yorumlayan Ermeniler, Doğu Anadolu'nun da kendilerine ait olması gerektiğini ileri sürerek eylemlere giriştiler. 1920 yılı Eylül başında ise birlikleriyle geniş bir saldırıya geçerek Oltu'da kurulan yerel Türk yönetimini dağıttılar ve çevreyi ele geçirerek toplu kıyımlara giriştiler. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu'ya saldırıyı buyruğu verdi. 28 Eylül 1920'de saldırıya geçen birliklerimiz 30 Ekim'de Kars'ı, 7 Kasım'da da Gümrük'ü ele geçirdi. Bunun üzerine Ermenistan barış istemek zorunda kaldı. 3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrük Antlaşması ile 1878 Berlin Antlaşması ile elimizden çıkan Kars ve çevresi yeniden Türk topraklarına katıldı. Doğu illerimizde Ermenilerin çoğunlukla olmadıkları kabul ettirildi ve böylece Doğu illerimiz üzerindeki Ermeni istekleri hukuksal bakımından da ortadan kaldırıldı. Gümrük Antlaşması'nın yarattığı olumlu etkiden yararlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Gürcistan'la yürüttüğü görüşmeler sonucunda Batum, Artvin ve Ardahan'ı geri aldı. Bu iki başarının Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili önemli sonuçları oldu. Doğu cephesi güven altına alınınca buradaki birlikler Batı cephesine taşındı. Ayrıca halkımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun ordusuna olan güvenini sağlamlaştırdı. Doğu sınırımızda sağlanan güven, Sovyet hükümetinden alınacak silah ve cephane yardımının da yolunu açtı. D. Batı cephesinin 1920 yılı sonundaki durumu. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgalini izleyen haftalarda Yunan ordusuna karşı ilk savaş cepheleri kurulmaya başlandı. Bu cepheler Kuvayi Milliye adıyla anılan sivil halk güçleriyle kimi yerlerde subayların ve ordu birliklerinin katılımıyla oluşturuldu. Ancak başlangıçta ordu birliklerinin katkısı çok azdı. Yunan ordusuna karşı direniş Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu 1920 yılı sonunda kuruluncaya kadar çete savaşları biçiminde yürütüldü. İlk Kuvayi Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919'da Ayvalık'ta oluştu. Yarbay Ali Çetinkaya Bey emrindeki 172. Alay ile Ayvalık'ta çıkan Yunan birliklerini ateşle karşıladı ve Yunan ilerleyişi kıyı çizgisinde durduruldu. Bu ilk direniş diğer Ege cephelerinin kurulması için önemli bir moral desteği oluşturdu. 1919 Haziran ayında Bergama, Soma, Aydın, Nazilli ve Salihli cepheleri oluşturuldu. Böylece Yunan ordusunun ilerleyişi bu cephelerin belirlediği çizgiyle sınırlandırıldı. Bu ilk işgaller sırasında Yunan ordusunun yaptığı kıyımlar o kadar acımasız olmuştur ki antlaşma devletleri bir kurul oluşturarak olayların soruşturmasını yaptırmak zorunda kaldı. Amerikan temsilcisi Amiral Bristol başkanlığında birer İngiliz, Fransız ve İtalyan subayından oluşan kurulun hazırladığı 11 Ekim 1919 tarihli rapor özetle aşağıdaki sonuçları vurguladı. 1. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Paris Barış Konferansı'na verilen ve İzmir çevresindeki Hristiyan halkın hayatının tehlikede olduğunu içeren bilgi ve belgeler doğru değildir. 2. İzmir'in işgalinden sonra Batı Anadolu'da görülen cana kıyma olaylarının sorumluları Yunanlılardır. 3. Bölgede güvenliğin geri gelmesi isteniyorsa Yunan askerlerinin geri çekilmesi ve yerlerine anlaşma devletleri birliklerinin gönderilmesi gereklidir. 4. İzmir ve çevresinde Türkler çoğunlukta olduğundan bu bölgenin Yunanistan'a katılması söz konusu olamaz. Antlaşma devletleri her ne kadar bu raporu göz önüne almadılarsa da kendi oluşturdukları büyüklüğün raporu ile de ulusal direnişteki haklılığımız kanıtlanmış oldu. Yunan ordusunun Batı Anadolu'daki ikinci genel saldırısı belirtildiği gibi Haziran 1920'de başladı. Amaç hazırlanmış olan Sevr Antlaşması'nı kabul ettirebilmekti. Temmuz ve Ağustos aylarında da sürdürülen bu ikinci genel saldırı ile ilk Kuvayi Milliye cephelere yayıldı ve Salihli, Akhisar, Alaşehir, İzmit, Balıkesir, Bandırma, Bursa, Uşak ve Trakya Yunan işgaline girdi. Bu ikinci saldırının yarattığı baskı ile İstanbul hükümeti 10 Ağustos 1920'de Sevr Barışı'nı imzaladı. Ancak anlaşma devletleri Ankara hükümetinin kabul etmediği bir antlaşmanın yürürlüğe girmeyeceğini bildiklerinden 1921 yılının başlamasıyla birlikte Yunan ordusunun Batı Anadolu'daki asıl düzenli ordu savaşları bu üçüncü saldırı ile bunun ilk çarpışması olan 1. İnönü Savaşı ile başladı. E. 1. İnönü Çarpışması. Bu saldırıda askeri amaç Eskişehir alarak Ankara yolunu açmak, siyasal amaç ise Ankara hükümetinin Sevr Antlaşması'nı kabul etmesini sağlamaktı. Asıl Yunan gücü Bursa üzerinden Eskişehir yönüne doğru ilerleyerek İnönü mevzilerine dayandı ve 6 Ocak günü çarpışmalar başladı. İlk öncü çarpışmalarından sonra 9-10 Ocak günlerinde asıl şiddetli çarpışmalar yapıldı. Bu sırada Çerkez Edem çetesi de Kütahya'ya saldırmıştı ve Batı cephesi kuvvetler iki ayrı düşmana karşı savaşmak durumundaydı. Sonunda 11 Ocak gecesi Yunan birlikleri geri çekilmeye başladılar. Böylece savaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu kazanmış oldu. 1. İnönü Savaşı düzenli ordu birliklerimizin ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızın batıdaki ilk zaferidir. Bu savaş düzenli orduya geçişi kabul etmeyen düzenli orduyla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılamayacağını savunan Çerkez Ethem ayaklanması ile aynı günlere denk geldiğinden savaşın kazanılması aynı zamanda düzenli ordu tezinin de üstün çıkması anlamına gelmiştir. Aynı zamanda anlaşma devletleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun gücünü öğrenmişler ve yapılmasını düşündükleri barış görüşmelerine Ankara hükümetinde çağırma gereğini duymuşlardır. F. 1. İnönü Zaferi'nin sonuçları. 1. Lozan Konferansı. Anlaşma devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Antlaşması'na karşı koyuşunu ortadan kaldırmak için Londra'da yeni bir konferans toplamaya karar verdiklerinde önce yine çeşitli siyasal oyunlara giriştiler. Anlaşmaya karşı direnen güç, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olduğu halde onlar konferansa İstanbul hükümetini çağırdılar. Onlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi ancak Osmanlı delegeleri arasında yer alabilirdi ve buna karşı çıkmayacaklardı. Oysa bu düzenlemede açık bir mantık sakatlığı vardı. Anlaşma devletlerini yeniden görüşmeye çağırdıkları İstanbul hükümeti zaten Sevr Antlaşması'nı ilk biçimiyle de kabul edip imzalamıştı. Şimdi onunla ne görüşülecekti? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal bu siyasal oyunu gördü ve karşı önerilerini bildirdi. Anlaşma devletleri eğer Sevr Antlaşması'nı kabul etmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle görüşmek istiyorlarsa konferansa doğrudan onu çağırmalıydılar. Ankara hükümeti resmen çağrılmadığı bir konferansta Osmanlı delegeleri arasında yer almayı kesinlikle kabul etmeyecektir. Mustafa Kemal ayrıca kendilerine delege gönderilmesi için çağrıda bulunan İstanbul hükümeti Başbakanı Tevfik Paşa'ya gönderdiği yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1921 yılı Ocak ayında hazırladığı teşkilat esasiye kayıtlı Ocak ayında teşkilat esasiye kanununa göre tek yetkili organın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti doğrudan çağrılmazsa konferansa katılmamakta kararlı ve haklı olduklarını bildirdi. Bunun üzerine anlaşma devletleri Ankara hükümetini de Londra konferansını doğrudan çağırmak zorunda kaldı. Bu çağrıyı siyasal anlamda Ankara hükümetinin tanınması bakımından bir kazanım olarak gören Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, konferansta Osmanlı hükümetinin de bulunmasına karşı çıkmamayı ancak barış konusunda kendi görüşünde direnmeyi kararlaştırdı. Londra Konferansı 23 Şubat 1920'de toplandı ve görüşmeler 12 Mart 1921'e kadar sürdü. Fransa ve İtalya Türklere daha uygun davranmak konusundaki kendi görüşlerini İngiltere'ye ve Yunanistan'a kabul ettiremeyince girişim üstünlüğü yine İngiltere ve Yunanistan'ın elinde kaldı. Bunun sonucunda ise Ankara hükümetine çok anlamsız birkaç küçük değişiklik dışında esas olarak yine Sevr Antlaşması önerildi. Ankara delegeleri bu öneriyi kabul etmediler ve konferans belli bir sonuca ulaşamadan dağıldı. Ancak Londra Konferansı yine de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti açısından bir siyasal kazanım olmuştur. Anlaşma devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi delegeleri ile bir masaya oturmakla barış koşullarını tartışmayı kabul etmekle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımış oldular. Ayrıca Avrupa kamuoyuna barış koşullarımızı oluşturan Misak-ı Milli belgesi tanıtılmış oldu. Mustafa Kemal de Londra Konferansı'ndan bundan başka bir yarar beklemiyordu. 2. Moskova Antlaşması. Birinci İnönü Zaferi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine sağladığı ikinci önemli siyasal kazanım, Sovyet hükümetiyle bir antlaşma imzalanmasına yol açmasıdır. 1917'de Rusya'da Çarlık yıkılıp yerine Sovyet hükümeti kurulunca yeni hükümet Rusya'yı savaştan çekmiş, böylece Rusya anlaşma devletlerinden ayrılmış oldu. Ancak anlaşma devletleri bu çekilişi ve Rusya'daki yeni hükümeti kabullenemediler. Eski düzen yanlılarının başlattıkları iç savaşı desteklediler. Böylece anlaşma devletleri Sovyet Rusya'nın düşmanı durumuna geldiler. Oysa yeni rejimin yerleşebilmesi için Rusya'nın sınırlarının güven içinde bulunması zorunluydu. Boğazların her devlete açılması ve savunmasız bırakılması Sovyet hükümetinin zararınaydı. Bu durum gerçekleşirse yeni rejimin düşmanları Rusya'yı güneyden tehdit edebilirdi. Bu nedenlerle Sovyet Rusya Anadolu'daki ulusal direnişi destekleme yoluna girdi. Anadolu'da kurulacak yeni ve güçlü Türk devleti Rusya'nın güneyini güven altına alabilirdi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de Sovyet Rusya ile iyi geçinmenin ve gerekirse işgalci devletlere karşı Sovyet hükümetinden yararlanmanın yerinde olacağını düşünmüştü. 1920 yılı Mayıs ayında başlayan ilişkiler hızla gelişti. Haziran 1920'de Sovyet Rusya Minsak-ı Milli tanıdığını açıkladı. Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı kazanılan başarılar ve Gürcülerle sağlanan anlaşma pek çok pürüzü ortadan kaldırmıştı. 1. İnönü Savaşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu kazanınca Sovyet hükümetinin tereddütleri sona erdi. 16 Mart 1921'de Ankara hükümeti ile Sovyet hükümeti arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre 1. Taraflardan birinin tanımadığı devletler arası bir belgeyi diğeri de tanımayacaktı. 2. Sovyet Rusya, Minsak-ı Milli'yi ve buna göre oluşan yeni Türk devletini tanıyor ve Osmanlı hükümetiyle hiçbir ilişki kurmamayı kabul ediyordu. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz oluyordu. 3. Sovyet Rusya kapitülasyonları da içermek üzere Türk bağımsızlığına aykırı hiçbir tutumu kabul etmeyecekti. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanmış antlaşmalara göre belirlenen sınır, Batım Gürcistan'a verilmek koşuluyla Sovyet Rusya tarafından kabul edilecekti. 5. Taraflar çeşitli konularda aralarındaki ilişkiyi geliştirecek, anlaşmalar yapacak ve karşılıklı yardımlaşma sağlanacaktı. Sovyet Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti için çok önemli bir siyasal kazanım oldu. İlk kez bir büyük devlet, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetini tanıdı. Doğu sınırımız tam anlamıyla güvenlik altına alındı ve karşılıklı yardımlaşma koşulları hazırlandı. 3. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması. Daha Moskova Antlaşması için görüşmeler sürerken, Moskova'daki Afganistan delegeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti delegeleri arasında 1 Mart 1921 tarihli Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Afganistan Ankara hükümetini tanıdı ve Ankara'ya elçi göndermeyi kabul etti. Bu antlaşma Müslüman halklar arasında yeni Türk devletine ilgi ve sevgi uyanmasını sağladı. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Milli Marşımız olarak kabul edildi. G. İkinci İnönü Çarpışması ve Sonuçları. Yunanlılar 1. İnönü saldırısında amaçlarının yalnızca keşif yapmak olduğunu, bu nedenle asıl askeri güçlerini göstermediklerini söylüyorlardı. İngilizler Sevr Antlaşması'nı Londra Konferansı'nda Ankara hükümetine kabul ettiremeyince Yunanlıların yeni bir saldırıya girişmelerinin gerekli olduğunu duyurdular. Bunun üzerine Yunan ordusu yeni bir saldırıya hazırlandı. Buna göre Bursa'dan ilerleyecek bir kol Eskişehir'e yüklenecek, Uşak'tan yürüyecek ikinci kol da Afyon'a yüklenecekti. 23 Mart 1921'de başlayan çarpışmalarla ilerleyen 1. Yunan saldırı kolu 26 Mart günü yine İnönü mevsimlerinde dayandı ve 27 Mart'ta başlayan çarpışmalar 4 gün sürdü. 31 Mart günü İnönü'deki Türk ordusu bir karşı saldırı ile düşmanı yenerek geriye püskürttü. 1 Nisan günü Yunan birlikleri savaş alanından çekilmeye başladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu da Bursa yönünde çekilen düşmanı izlemeye başladı. Bu sırada Uşak'tan ilerleyerek Afyon'a girmiş olan 2. Yunan saldırı kolu da Afyon'u boşaltarak geri çekildi. Böylece 2. İnönü Savaşı da Yunan saldırısının Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları tarafından durdurulup geri püskürtülmesiyle yani Türk zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin düzenli orduya güvenini ve direnme gücünü arttırdı. Cephe komutanı Albay İsmet Bey İnönü generalliğe yükseltildi. Bu saldırıda da başarılı olmayan Yunanistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun savunmasını kırabilmek için çok daha güçlü bir orduya gerek olduğunu anladı ve hemen bunun hazırlıklarına girişti. Bu nedenle 2. İnönü Zaferi önemli bir siyasal gelişme ya da sonuç getirmedi. Yine de bu zafere bağlanabilecek bir kazanım İtalya'nın 5 Temmuz 1921'de Anadolu'daki askeri birliklerini geri çekmeye başlaması ve böylece Yunanistan ile aramızdaki savaşta tarafsızlığını açıkça göstermesi oldu. Ayrıca Fransa'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine Güney Anadolu için barış görüşmelerine başlamaya karar verdi. H. Kütahya-Eskişehir çarpışmaları. İkinci İnönü Savaşı'nda daha güçlü bir direnişle karşılaşan Yunan ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunu daha fazla güçlenmeden yenip yok etmek için yine aynı cephede 10 Temmuz 1921'de yoğun bir saldırıya girişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun savunma gücü bu kez Yunan saldırısını durdurmaya yetmedi. Yenilen birliklerimiz geri çekildi ve Afyon, Kütahya, Eskişehir düşman eline geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun daha fazla kırılmasını önlemek amacıyla Mustafa Kemal Paşa ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi emrini verdi. Böylece geniş topraklar Yunan işgaline bırakıldığı gibi Ankara'nın da saldırıya uğrama olasılığı belirdi. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yoğun eleştiri ve tartışmalara yol açtı. Bu eleştirileri soğukkanlılıkla karşılayan Mustafa Kemal Paşa, savaşlarda kimi zaman toprak vererek geri çekilmenin askerliğin gereği olduğunu, geri çekilmenin yenilmek ve yok olmak anlamına gelmediğini ve bu durumun sanıldığı gibi umutsuz olmadığını söyledi. Ancak düşmanın yenilmesi için çabuk karar verilmesi ve verilen kararın da hemen uygulanması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararla Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık yetkisi verildi. Buna göre Mustafa Kemal Paşa başkomutan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne savaşa hazırlık ve savaşla ilgili tüm yetkilerini 3 ay süreyle doğrudan kullanacaktı. Buyrukları yasa gücünde olacaktı. Bu kararın çıkması üzerine Mustafa Kemal Paşa, düşmanın kesinlikle yenileceğini bildiren kısa bir konuşma yaptı ve savaşın yönelimin doğrudan üstlendi. Başkomutanlık kanununa dayanarak tekalifi milli emirlerini çıkardı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun gereksinmelerini karşılamak üzere her yerde tekalifi milli komisyonu kurulacak, böylece ordunun gereksinimleri derhal karşılanacaktı. İ. Sakarya Meydan Savaşı. Kütahya-Eskişehir savaşlarını kazanmaları Yunanlıların umudunu arttırmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun yok edileceğini olası görmesine yol açmıştı. Yapılacak iş son bir saldırı ile Ankara'yı almaktı. Yunanistan'ın asıl destekçisi İngiltere'de bunu olabilir görüyor ve yapılacak Yunan saldırısının başarılı olması için gerekli tüm yardım ve desteği fazlasıyla sağlıyordu. İngiliz temsilcileri artı Yunanistan'ın Sevr Antlaşması'nda kendisine verilenlerle yetinmeyeceğini, belki de tüm Anadolu'nun Yunanistan'a katılması gerektiğini söylemeye başlamışlardı. Yunan Kralı Konstantin İzmir'e gelmiş, buradaki Avrupalı gazetecileri yakında Ankara'da yapmaya düşündüğü basın toplantısında bulunmaya çağırmıştı. Ankara'da olağanüstü günler yaşanıyordu. Kimi devlet kuruluşlarının belgeleri ve kendileri Ankara'nın doğusuna gönderilmeye başlanmıştı. Umutsuzluklar ile umut iç içeydi. Mustafa Kemal Paşa ise ordunun girişeceği bu ölüm kalım savaşına olabildiğince hazırlanmasını çalışıyordu. Yunan ilerleyişi 14 Ağustos 1921'de yeniden başladı. Sakarya Irmağı'nı geçen Yunan birlikleriyle 23 Ağustos 1921'de başlayan çarpışmalar 13 Eylül'e kadar sürdü. Mustafa Kemal Paşa yayınladığı bir günlük emir ile askerlik tarihine çok önemli bir savunma kuralı kazandırıyordu. Savunma çizgisi yoktu, savunma alanı vardır. Bu alan bütün yurt topraklarıdır. Yurdun her karış toprağı yurttaş kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu savunma noktasından atılabilir ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe alıp savaşı sürdürür. Yandaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler ona uymaz, bulunduğu savunma noktasında sonuna kadar dayanmak ve direnmekle yükümlüdür. Yunan saldırısı önce durduruldu, sonra da girişilen karşı saldırılarla Sakarya Irmağı'nın batısına atıldı. 13 Eylül günü Sakarya'nın doğusu düşmandan tümüyle temizlendi. Sakarya Meydan Savaşı, Yunan ordusunun Anadolu seferine giriştiği son saldırının kesin bir yenilgiye uğramasıyla sonuçlandı. Bu sonuçla Yunanlılar Anadolu'da saldırı üstünlüğünü kesin olarak yitirdiler. Böylece İngiltere'nin Yunan ordusunu kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine Sevr Antlaşması'nı kabul ettirme planı da başarısızlıkla sonuçlandı. Bir anlamda Yunanistan'ın giriştiği Anadolu seferinin sonucu daha Sakarya Meydan Savaşı ile görülmüş oldu. Çünkü bu savaşla Yunan ordusu saldırı gücünü yitirmiş oldu ve saldırı üstünlüğü Türk ordusuna geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olarak bu savaştaki üstün yönetme gücünü değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal'in Mareşallik rütbesine yükseltti ve gazilik yüce şanını verdi. Başta Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Çakmak ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa İnönü olmak üzere yararlılığı görülen komutan, subay ve askerler çeşitli nişanlarla ödüllendirildi. Sakarya Meydan Savaşı'nın siyasal sonuçları. 1. Kars Antlaşması. Sakarya'da kazanılan zafer birer Sovyet Cumhuriyeti olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile aralarındaki pürüzleri çözümlemeye yöneltti. 13 Ekim 1921'de Sovyet Rusya ve yukarıda anılan 3 Sovyet Cumhuriyeti ile Kars Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile doğu sınırımız kesin biçimini aldı. 2. Ankara Antlaşması. Güney Anadolu'da Ermenileri destekleyip silahlandıran Fransa ummadığı bir direnişle karşılaşmış ve buradaki kentlerimiz kendilerini basan ile savunmuşlar, Fransızlara güç anlar yaşatmışlardı. Bunun üzerine Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı izlediği siyaseti daha meclisin kurulduğu ilk aylarda değiştirme gereği duydu ve geçici bir ateşkes imzalandı. Birinci İnönü zaferi ve sonundaki Moskova Antlaşması, hemen arkasından kazanılan ikinci İnönü zaferi Fransa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle ayrı bir barış antlaşması imzalamaya yöneltti. Yürütülen görüşmeler sonunda bir anlaşma taslağı olgunlaşmak üzereyken Yunan ordusunun Kütahya-Eskişehir savaşlarına yol açan saldırısı gelişince Fransızlar görüşmeleri kestiler ve bir bekleme dönemine girdiler. Bu nedenle Sakarya Meydan Savaşı Fransa ile ilişkilerimiz üzerinde de belirleyici bir etki yarattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun kazandığı zafer Fransızların kuşkularını giderdi. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa yeni Türk devletini tanıdı ve aramızdaki savaş durumunu sona erdi. Bugünkü Suriye sınırımız İskenderun ve Hatay dışında belirlendi. Hatay'daki Türklere geniş haklar tanındı. Ankara Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin siyasal alanda kazandığı çok önemli bir başarıdır. Bu antlaşma ile anlaşma devletlerinin siyasal davranış bütünlüğü bozulmuş ve anlaşma devletlerinden biri ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini resmen tanımış oldu. İtalya zaten daha önce tarafsızlığını belirtmişti. Ankara Antlaşması'ndan sonra da Fransa tüm birliklerini Anadolu'dan çekti. Böylece yurdun işgalden kurtarılması ve bağımsızlığımızın sağlanması için karşımızda düşman olarak İngiltere ve Yunanistan hükümetleri kaldı. Ancak İngiltere ve Yunanistan henüz Sevr Antlaşması'nı yürürlüğe koymak amacından caymış görünmüyorlardı. 1922 yılı Mart ayında İngiltere tarafından hazırlanan kimi koşullar, anlaşma devletleri önerisi olarak Ankara hükümetine iletildi. Ancak bu önerilerinde temel mantık olarak Sevr Antlaşması koşullarından doğduğu görüldüğünden Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince benimsenmedi. Tam bağımsızlığımızın tanınması temel koşulu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin İzmit'te barış görüşmelerinin başlatılması önerisi de karşı tarafça kabul edilmedi. Bu durumda işgalden kurtulmak ve tam bağımsızlığı sağlamak için savaşı sürdürmekten başka bir çıkar yol olmadığı anlaşıldı. Hazırlıklar bu amaca göre yürütüldü. J. Büyük Saldırı ve Başkomutanlık Meydan Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraki yaklaşık bir yıllık süre Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun saldırı yapabilecek bir güce ulaşması için gerekli hazırlıklarla geçti. Bu sürede kesin güvenceye alınmış olan Doğu ve Güney sınırlarındaki tüm birlikler silah ve cephaneleriyle birlikte batıya aktarıldı. Bu arada İstanbul'da anlaşma devletlerinin denetiminde olan depolardan pek çok silah ve cephane gizlice kaçırılarak Anadolu'ya gönderildi. Bütün bu çalışmalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi her 3 ayda bir Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisini uzattı. En son 20 Temmuz 1922'de başkomutanlık süresiz olarak Mustafa Kemal Paşa'ya verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun saldırısı 26 Ağustos 1922'de 05:30'da topçu ateşiyle başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa saldırıyı Kocatepe'den yönetiyordu. Yunan ordusunun uzun hazırlıklarla güçlendirdiği savunma çizgisi 26-27 Ağustos'ta aşıldı. 28-29 Ağustos günlerinde Yunan ordusunun en güçlü birlikleri Aslıhanlar yöresinde kuşatıldı. 30 Ağustos günü de başkomutanın doğrudan yönettiği savaş sonunda bu birlikler yok edildi. Yunan ordusunun diğer birlikleri bozgun halinde kaçmaya başladı. Yunan başkomutanı General Trikopis tutsak alındı. Bu sonuç üzerine başkomutan Mustafa Kemal Paşa ünlü buyruğunu verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Düşman izleyen birliklerimiz 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Diğer yönlerde kaçan düşman birlikleri de izlenerek yok edildi ya da tutsak alındı. Bir kısım düşman birlikleri de ulaşabildikleri kıyı bölgelerinden gemilerle kaçtılar. 18 Eylül'de Batı Anadolu Yunan birliklerinden tümüyle temizlendi. Ordularımız Trakya'yı kurtarmak amacıyla Çanakkale Boğazı'na yöneldi. Çanakkale Boğazı ise İngiliz, Fransız ve İtalyan birliklerince tutulmuştu. Böylece anlaşma devletleri askerleriyle yeniden bir savaş olasılığı belirdi. Başkomutan İstanbul'un Boğazların ve Trakya'nın boşaltılması koşuluyla ateşkes önerisini kabul edebileceğini bildirdi. İngilizler ise Boğazların ve Trakya'nın boşaltılmaması için direniyorlardı. Ancak Fransızlar ve İtalyanlar Türk isteklerini haklı bularak Çanakkale'deki birliklerini geri çektiler. Yalnız kalan Lloyd George hükümeti de sonunda ateşkes önerisini kabul etmek zorunda kaldı. 8. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 9. kaset A yüzünde sayfa 243.